Ayrım 6.
Pilkington'lı adamları yardıma gelseler savaşı kazanmak mümkün olabilirdi. Ama gele gele bir gün önce gönderilen güvercinler geri geldiler. Birinin gagasında Pilkington'un gönderdiği bir kağıt vardı. Kağıtta şu kelimeler yazılıydı. Oh olsun. Friedrich ile adamları değirmenin yanında duruyorlardı. Hayvanlar onlara bakarken üzüntüyle inliyorlardı. Adamlardan ikisi bir küskü ile bir balyoz getirmişlerdi. Yel değirmenini yıkacaklardı. Napolyon, "Yapamazlar!" diye bağırdı. "Duvarları çok kalın yaptık. Bir hafta uğraşsalar yıkamazlar. Merak etmeyin arkadaşlar." Fakat Benjamin adamların hareketlerine dikkatle izliyordu. Küskü ile balyoz kullananlar değirmenin temeline yakın bir delik açmaktaydılar. Benjamin uzun burnunu sanki alay ediyormuş gibi ağır ağır salladı. "Bunu düşünmüştüm," dedi. "Ne yaptıklarını anlamıyor musunuz? Birazdan deliğe barut dolduracaklar." Hayvanlar dehşet içinde beklediler. Sığındıkları yerlerden şimdi çıkmalarına olanak kalmamıştı artık. Bir iki dakika sonra adamlar sağa sola kaçıştılar. Kulakları sağır edecek kadar kuvvetli bir patlama oldu. Güvercinler havaya uçuştular. Napolyon'dan başka hayvanların hepsi hızla yere kapandılar, yüzlerini sakladılar. Ayağa kalktıkları zaman değirmenin bulunduğu yerde şimdi kara bir duman bulut gibi yayılıyordu. Rüzgar onu yavaşça dağıttı, yel değirmeni yok olmuştu. Bunu gördükten sonra hayvanlar kendilerinden geçtiler. Duydukları öfke, korku ve ümitsizliklerini yendi. Öç almak amacıyla bir feryat atarak hep birden ve emir beklemeden düşmana saldırdılar. Bu sefer dolu gibi üzerlerine yağan saçmalara aldırış etmediler. Vahşi, acı bir savaş oldu. Adamlar tekrar tekrar ateş ettiler. Hayvanlar fazla yaklaşınca onlara sopaları ve kalın ayakkabılarıyla vuruyorlardı. Bir inek, üç koyun, iki kaz öldü. Ötekilerin hepsi yaralandı. Savaşı gerilerden yöneten Napolyon'un bile kuyruğunun ucu bir saçmanın isabetiyle sıyrılmıştı. Ama adamlar da çok hırpalanmışlardı. Üçünün kafası Baksır'ın ön ayaklarıyla indirdiği müthiş vuruşla yarılmıştı. Birinin karnı inek boynuzu ile delişildi. Öbürünün ayağındaki pantolon Jesse ile Bluebell'in dişleriyle parçalandı. Napolyon'un özel muhafızları olan ve onun emriyle çitin arkasından dolaşarak yaklaşan 9 köpeği avaz avaz havlayarak birdenbire adamların yan tarafında meydana çıkınca düşman paniğe kapıldı. Çember içine alınmak tehlikesine düştüklerini anladılar. Friedrich onlara "Yola çıkken kaçınız!" diye bağırınca alçak herifler arkalarına bakmadan canlarını kurtarmak için kaçtılar. Hayvanlar onları çayırın aşağısına kadar kovaladılar. Adamlar çiti zorlayarak arasından geçtiler. Kendilerine böylece yol açarken de bir iki çifte daha yediler. Hayvanlar savaşı kazanmışlardı ama çok yorgundular. Yaraları kanıyordu. Topallayarak çiftliğe ağır ağır döndüler. Otların üstünde yatan ölü arkadaşlarını görünce bazıları gözyaşlarını tutamadı. Yel değirmeninin yanında bir iki dakika üzgün bir halde durdular. Evet, değirmen yok olmuştu. Bunca emeklerinin izi bile kalmamıştı. Temeli bile kısmen parçalanmıştı. Yeniden yapmak için geçen sefer olduğu gibi dökülen taşları kullanamayacaklardı. Çünkü taşlar da yok olmuştu. Patlamanın şiddetiyle yüzlerce metre öteye fırlamışlardı. Sanki yel değirmeni hiçbir zaman var olmamıştı. Onlar çiftlik evine yaklaşırken savaş sırasında her ne dense yok olan Sikoeler kuyruğunu titreterek sevinçle yanlarına geldi. O esnada çiftlik binaları tarafından bir patlama sesi duyuldu. Güçlü bir tüfek atışı yapılmıştı. Baksır, "Niçin tüfek atılıyor?" diye sorunca Sikoeler, "Zaferimizi kutlamak için," diye bağırdı. "Hangi zaferi?" dedi Baksır. Dizleri kanıyordu. Nallarından biri çıkmış, tırnağı yarılmıştı. Arka ayağına 12 tane saçma saplanmıştı. "Hangi zafer mi arkadaş? Düşmanı topraklarımızdan, hayvanlar çiftliğinin kutsal toprağından kovmadık mı?" "Ama yel değirmenini yıktılar. 2 yıl uğraşmıştık onu yapmak için." "Ne olurmuş, yenisini yaparız. Canımız isterse 6 değirmen daha yaparız. Başarımızı takdir etmelisiniz arkadaşlar. Üstünde olduğumuz bu toprağı düşman zapt etmişti. Şimdi Napolyon arkadaşının önderliği sayesinde her bir karışını geri aldık." Baksır, "Şu halde önceden bizim olan şeyleri tekrar kazandık," dedi. Beraberce avluya döndüler. Baksır'ın etine saplanan saçmalar ona çok acı veriyordu. Yel değirmeninin temelinden başlayarak yeniden inşa edilmesini düşündü. Bu iş için daha şimdiden hayalinde kuvvet topluyordu. Fakat 11 yaşına gelmiş olduğunu, kocaman adelelerinde belki de eski kuvvet kalmadığını ilk defa olarak aklından geçirdi. Hayvanlar yeşil bayrağın dalgalandığını görüp tüfeğin 7 defa atıldığını duyduktan ve kendilerini kutlayan Napolyon'un konuşmasını dinledikten sonra büyük bir zafer kazanmış olduklarına inandılar. Savaşta ölen hayvanların cenazesi merasimle kaldırıldı. Cenaze arabası vazifesini gören yük arabasını Boxer ile Clover çekiyorlardı. Napolyon kafilenin başında yürüyordu. Zaferin kutlanması 2 gün sürdü. Şarkılar söylendi, konuşmalar yapıldı, tüfek atıldı, hayvanların her birine birer elma, kuşlara bir miktar yem, köpeklere 3'er bisküvi verildi. Savaşın adının Yel Değirmeni Savaşı olacağı ve Napolyon'un Yeşil Bayrak adıyla yeni bir nişan yapmış olduğu ilan edildi. Bu yeni nişanı Napolyon kendisine verdi. Bayram havası içinde sahte banknot olayı unutuldu. Birkaç gün sonra domuzlar çiftlik evinin bodrumunda bir kasa viski buldular. Eve taşınırken bu kasa gözden kaçmıştı. O gece evde yüksek sesle şarkı söylendiği işitildi. Şarkılara İngiltere hayvanları bestesinin de karıştığını hayvanlar duydular. Saat 9.30'a doğru Napolyon'un Jones'a ait eski bir şapkayı başına geçirmiş olarak arka kapıdan çıktığı, avlunun etrafında bir defa hızla koştuktan sonra tekrar eve girdiği görüldü. Fakat ertesi sabah evde derin bir sessizlik vardı. Domuzlardan hiçbirinin kımıldamadığı görüldü. Saat 9'a yaklaşırken Sikoyalar evden çıktı. Ağır ağır, bitkin bir halde yürüyordu. Gözleri bulanık, kuyruğu aşağı doğru sarkmış, çok hasta görünüyordu. Hayvanları çağırdı, kendilerine kötü bir haber vereceği bildirildi. Napolyon arkadaş ölmek üzereymiş. Hayvanlar hep birden acı bir ses çıkardılar. Evin etrafına samanlar yayıldı, hepsi ayaklarının ucuna basarak yürüyorlardı. Önderleri ölürse hallerinin ne olacağını yaşlı gözlerle birbirlerine soruyorlardı. Napolyon'un yemeğine Snowball zehir katmayı başardı diye ortada bir söz dolaştı. Saat 11'de Sikoyalar başka bir haber vermek için tekrar göründü. Napolyon'un bu dünyayı terk etmeden önce yaptığı son şeyin çok ciddi ve onurlu bir şekilde şu yasayı ilan etmesi olmuş. İçki içenler ölüm cezasına çarptırılacaklarmış. Akşama doğru Napolyon'un biraz iyileşir gibi olduğu duyuldu. Ertesi sabah Sikoyalar önderin sağlığının iyiye doğru gitmekte devam ettiğini bildirdi. O günün akşamı Napolyon işi başına döndü. Ertesi güne haber alındığına göre mayalama ve imbikten geçirme biçimlerini tarif eden el kitaplarını Wellington'dan satın alması için Whimper'a talimat vermiş. Bir hafta sonra da meyveliğin arkasında bulunan ve yaşlanmış hayvanlara otlak olarak ayrılması kararlaştırılan küçük çayırın sürülmesi emri verildi. Otlağın tükendiği için yeniden ekilmesi gerekiyormuş. Fakat Napolyon'un oraya arpa ekmek niyetinde olduğu çabuk meydana çıktı. O sıralarda ne olduğunu kimsenin anlamadığı acayip bir olay meydana geldi. Bir gece saat 12'ye doğru avluda müthiş bir çatırtı işitildi. Hayvanlar yattıkları yerlerden fırlayarak oraya koştular. O gece ay ışığı vardı. Büyük samanlığın 7 buyruk yazılı olan duvarının dibinde 2 parça olmuş bir el merdiveni yerde duruyordu. Sikoyalar sersemlemiş bir halde merdivenin yanında yatıyordu. Yakınında bir fener, bir boya fırçası ve devrilmiş bir boya kutusu vardı. Köpekler hemen Sikoyalar'ın etrafını sardılar. Yürüyebilecek hale gelince onu çiftlik evine kadar götürdüler. Hayvanlar bu işe hiçbir anlam veremediler. Yalnız Benjamin bir şeyler anlamış gibi kırlaşmış başını salladı ama konuşmak istemedi. Birkaç gün sonra Muriel 7 buyruğu tekrar okurken bunlardan birinin gene hatırlarda yanlış kalmış olduğunu fark etti. 5. buyruğun hiçbir hayvan alkol içmeyecek yolunda olduğu sanılıyordu. Halbuki bunun 2 kelimesini unutmuşlardı. Yazının doğrusu şöyleydi. Hiçbir hayvan fazla miktarda alkol içmeyecek. Bölüm 9. Boxer'ın yarılan tırnağının iyileşmesi uzun sürdü. Zafer kutlamaları sona erince hemen ertesi günü değirmenin yeniden inşasına başlandı. Boxer bir gün bile dinlenme izni almak istemedi. Acı çektiğini belli etmemeyi bir onur sorunu yaptı. Tırnağının çok ağrıdığını akşamları yalnız Clover'a gizlice söylüyordu. Clover bazı otlar çiğneyerek hazırladığı merhemle tırnağı tedavi etti. Hem o hem de Benjamin kendini fazla yormamasını Boxer'a ısrarla söylüyorlardı. Clover atların ciğerleri sonsuza kadar dayanmaz diyordu. Ama Boxer onu dinlemiyor, benim bir tek hevesim kaldı. O da emekliye ayrılmadan önce değirmen yapımının iyice ilerlemiş olduğunu görmektir, diyordu. Hayvanlar çiftliğinin yasaları kurulurken emeklilik yaşı atlar ve domuzlar için 9, koyunlar için 7, tavuklar ve kazlar için 5 yaş olarak tespit edilmişti. Emeklilik maaşları bol olacaktı. Henüz hiçbir hayvan emekli olmamıştı. Fakat bu konu sık sık tartışılırdı. küçük çayır arpa tarlası olduktan sonra yaşlanmış hayvanlar için büyük çayırın bir köşesinin çitle çevrilerek onlara ayrılacağı söylenmekteydi. İşitildiğine göre emeklilik bağışının atlar için günde 2,5 kilo hububat, kışın 7,5 kilo kuru ot, bayram günlerinde bir havuç, belki de bir elma olacaktı. Boxer'ın 12. yaş günü bir yıl sonra yaz sonlarına tesadüf edecekti. Şimdilik hayat şartları çok ağırdı. Kış bir önceki kadar soğuktu. Yemler daha da azdı. Domuzlarla köpeklerden başka hayvanların yeni payları tekrar kısılmıştı. Skoller'ın anlattığına göre payların tamamen eşit olması hayvanizm ilkelerine aykırı düşerdi. Görünürde nasıl olursa olsun yiyeceklerin gerçekten noksan olmadığını öteki hayvanlara ispat etmekte güçlük çekmedi. Şimdilik payların yeniden ayarlanması gerekiyordu. Skoller hiçbir zaman azalma demez, ayarlanma derdi. Fakat Johnson zamanına oranla durum çok daha iyiydi. Skoller tiz sesiyle rakamları çok çabuk çabuk okuyarak şimdi daha çok yulaf, kuru ot, şalgam yediklerini, daha az saat çalıştıklarını, içme suyunun daha iyi olduğunu, hayvanların daha çok yaşadıklarını, daha çok yavrunun sağ kalıp yetişkin hale gelebildiğini, ahırlarda daha çok saman bulunduğunu, pirelerin azaldığını kanıtladı. Hayvanlar onun her sözüne inanıyorlardı. Gerçeği söylemek gerekirse Johnson zamanında olup bitenler akıllarından silinmiş gibiydi. Hayat koşullarının halen güç olduğunu, sık sık aç kaldıklarını, üşüdüklerini, uyku dışında her dakikalarını çalışmakla geçirdiklerini biliyorlardı. Ama eski günler herhalde daha betermiş. Buna inandıklarına memnun oluyorlardı. Üstelik o günlerde köleydiler, halbuki şimdi özgürdüler. Skoller'ın söylemekten geri kalmadığı gibi en büyük fark da buydu. Şimdiki halde beslenmesi gerekenler çoğalmıştı. Sonbaharda 4 dişi domuz, aşağı yukarı aynı zamanda toplam olarak 31 yavru doğurmuşlardı. Yavrular alacalıydı. Çiftlikteki tek erkek domuz Napolyon olduğuna göre küçüklerin babalarının kim olduğunu anlamak kolaydı. İleride tuğla ve kereste alındıktan sonra çiftlik evinin bahçesinde bir okul odası yapılacağı bildirildi. Şimdilik Napolyon küçük domuzlara mutfakta ders veriyordu. Yavrular hava almak ve eğlenmek için bahçeye çıktıklarında öteki hayvanlarla oynamamaları için uyarılmışlardı. Üstelik yolda bir domuza yol vermesi ve hangi sınıftan olursa olsun yalnız domuzların pazar günleri kuyruklarına yeşil kurdele bağlayabilecekleri hakkında yeni yasalar çıkmıştı. O sene çiftlikte tarım işleri başarılı oldu ama gene de para kıttı. Okuma odası için tuğla, kum ve kireç alınması gerekiyordu. Yel değirmeni makinelerinin de elde edilebilmesi için tasarruf yapılması gerekiyordu. Ayrıca lambalar için gaz yağı, ev için mum, Napolyon'un özel sofrası için şeker, öteki domuzların fazla kilo almalarını önlemek için şeker yemelerini Napolyon yasak etmişti. Avadanlık, ip, kömür, tel, hurda, demir, köpek bisküvisi gibi tamamlanacak birçok noksanlar vardı. Bir yığın kuru otla patateslerin yarısı satıldı. Yumurta kontratı haftada 600'e çıkarıldı. Bu yüzden de tavuklar ancak sayıları eksilmeyecek kadar civciv çıkarabiliyorlardı. Aralık ayında azaltılan yemler Şubat ayında tekrar kısıtlandı. Gaz yağından tasarruf sağlamak için ahırlarda fener yakılması yasaklandı. Oysa domuzların rahatı yerinde gibi görünüyordu. Hatta kilo bile alıyorlardı. Şubat ayının sonlarına doğru hayvanların o zamana kadar hiç duymadıkları sıcak, iştah açıcı bir koku avluya yayıldı. Bu koku mutfağın ötesinde bulunan ve Jones zamanında küçük bir bira fabrikası olarak kullanılmış bulunan yerden geliyordu. Bunun pişen arpa kokusu olduğunu hayvanlardan biri söyledi. Hepsi kokuyu içlerine çektiler, akşam yemeğinde aç karınlarını sıcak bir arpa lapası ile doyurabileceklerini ümit ettiler. Ama arpa lapası diye ortaya bir şey çıkmadı. Ertesi pazar sabahı da arpaların tamamının domuzlara ait olduğu bildirildi. Az sonra şu haberler sızmaya başladı. Domuzların her birine verilen bira payı günde yarım litre, Napolyon'unki ise günde 2 litreymiş. O birasını daima Crowney Derby takımının çorba kasesi içinde içermiş. Hayvanlar birçok sıkıntıya katlanmak zorunda olmakla beraber hayat şartlarının şimdi eskisinden daha onurlu olduğunu düşünerek teselli buluyorlardı. Şimdi daha çok şarkı söyleniyor, konuşmalar yapılıyor, törenler düzenleniyordu. Napolyon hayvanların çabalarını ve başarılarını kutlamak için haftada bir içten gelen gösteri adıyla bir tören yapılmasını emretmişti. Belirtilen saatte hayvanlar işi bırakıp asker gibi dizilerek çiftliği dolaşıyorlar, domuzlar yol gösteriyor, arkalarından sırayla atlar, inekler, koyunlar ve kümes hayvanları yürüyorlardı. Köpekler alayın iki yanında, Napolyon'un horozu da en başta olurdu. Boxer ile Clover aralarında hayvan ayağı ve boynuzu resmiyle süslenmiş yeşil bir sancak taşırlardı. Sancağın üstünde "Napolyon arkadaş çok yaşa" yazılıydı. Sonra Napolyon'un şerefine yazılan şiirler okunur, Scolaire'ın üretimde görülen son gelişmeleri belirten konuşması dinlenir ve ara sıra bir iki el tüfek atılırdı. Bu gösterilere en çok sevenler koyunlardı. Şayet böylece vakit kaybedildiğinden ve üşüdüklerinden şikayet edenler olursa, böyle şikayetler domuzlarla köpeklerin işitemeyecekleri zamanlarda yapılırdı. Koyunlar hep birazdan bağıra çağıra "dört ayak iyi, iki ayak fena" nakaratını tuttururlardı. Ama hayvanlar genellikle bu törenlerden hoşlanırlardı. Ne de olsa gerçekten kendilerine sahip olduklarını, gördükleri işlerin kendi yararlarına olduğunu hatırlamak onlara huzur veriyordu. Böylece şarkılarla, alaylarla, Scolaire'ın rakam listeleriyle, tüfek atışlarıyla ve kara horozun ötüşleriyle ara sıra da olsa karınlarının aç olduğunu unutabiliyorlardı. Nisan ayında hayvanlar çiftliğinde cumhuriyet ilan edildi ve bir başkan seçilmesi gerekti. Tek aday olan Napolyon çoğunluğun oyuyla cumhurbaşkanı seçildi. Aynı gün bir haber yayınlandı. Yeni bulunmuş olan bazı kağıtlarda Snowball'ın Jones'la birlik olduğu hakkında yeni ayrıntılar varmış. Snowball, önce sanıldığı gibi yalnız inekler ahırı savaşının kurnaz bir manevra ile kaybedilmesine çalışmamış, açıkça Jones'un tarafını tutarak dövüşmüş. Hatta insanların yaptığı baskını o idare etmiş. "Yaşasın insanlık" diye bağırarak saldırıya geçmiş. Bazı hayvanların hala hatırladıkları sırtındaki yaraları Napolyon'un dişleri açmış. Birkaç yıldan beri ortadan kaybolmuş olan karga Moses yaz ortasında ansızın çiftliğe geri geldi. Hiçbir iş görmemekte, eskisi gibi şeker dağı masallarını anlatmakta devam ediyordu. Bir kütük üstüne konar, onu dinlemeye razı olanlara saatlerce hikaye anlatırdı. Kocaman gagasını gökyüzüne doğru dikerek "yukarıda şu gördüğünüz kara bulutun ötesindedir şeker dağı" derdi. İşte o mutlu ülkede biz biçare hayvanlar yorgunluğumuzu üzerimizden atarak sonsuza dek dinleneceğiz. Hatta yükseklerde uçtuğu bir gün orada hiç solmayan yonca tarlalarını, çalılıklarda biten keten tohumu ve şeker parçaları gördüğünü iddia ederdi. Hayvanların çoğu ona inanırlardı. Yaşantıları şimdi açlık ve çıplaklıkla geçiyordu. Başka bir yerde daha iyi bir dünyanın bulunuyor olması doğru ve haklı görülmez miydi? Anlaşılması güç olan bir şey domuzların Moses'e karşı takındıkları tavırdı. Hepsi onu hor görerek şeker dağı masallarının uydurma olduklarını söylerlerdi. Fakat günlük bir at ayınını alarak hiç çalışmadan çiftlikte kalmasına ses çıkarmazlardı. Ayağı iyileştikten sonra Boxer her zamankinden fazla çalışmaya devam etti. Gerçekten o yıl hayvanların hepsi köle gibi çalıştılar. Çiftliğin gündelik işlerinden ve değirmenin yeniden yapılmasından başka genç domuzların ders odası yapısı da vardı. Buna Mart ayında başlanmıştı. Bazen uzun çalışma saatlerine ve yem yetersizliğine dayanmak güç oluyordu. Ama Boxer hiç gevşemezdi. Kuvvetinin eskisi gibi olmadığını hiçbir söz ve hareketle belli etmezdi. Yalnız görünüşü biraz değişmişti. Kılları eskisi kadar parlak değildi. Kocaman kalçaları biraz çökmüş gibiydi. Ötekiler "ilkbahar otları sürünce Boxer eski haline döner" diyorlardı. Ama ilkbahar geldi. Boxer gene de toplanmadı. Bazen taş ocağı yokuşunda taşıdığı bir kaya parçasının altında adalelerini gererken onu ayakta tutan ancak devam etme azmiydi. Böyle zamanlarda dudakları "daha çok çalışacağım" der gibi kımıldardı, sesi kalmamıştı. Clover ile Benjamin sağlığını koruması için ona tekrar tekrar uyarıda bulundukları halde kulak asmazdı. 12. yaş günü yaklaşmaktaydı. Emekliye ayrılmadan önce yeter miktarda taş toplansın, sonra ne olursa olsun diye düşünürdü. Bir yaz akşamı geç vakit Boxer'a bir şey oldu diye çiftlikte bir haber yayıldı. Boxer taş taşımak için yalnız başına yapı yerine gitmişti. Kazaya uğradığı gerçekti. Birkaç dakika sonra güvercinler telaşla gelip şu haberi verdiler. Boxer düştü, yan üstü yatmış, kalkamıyor. Hayvanlardan birçoğu değirmenin bulunduğu tepeye koşarak çıktılar. Boxer çektiği arabanın direkleri arasında yere serilmiş yatıyordu. Boynunu uzatmış, başını bile kaldıramıyordu. Gözleri donuk, yanları ter içindeydi. Ağzından ince ince kan akıyordu. Clover yanına diz çöktü. "Boxer!" diye seslendi. "Ne oldu sana?" Boxer zayıf bir sesle "akciğerim" dedi. "Ziyanı yok. Değirmeni bensiz de bitirebilirsiniz sanırım. Epey taş birikti. Nasılsa benim ancak bir ay sürem kalmıştı. Doğrusunu isterseniz emekliliğimi özlemle beklemeye başlamıştım. Benjamin de artık yaşlanıyor. Belki onun da aynı zamanda ayrılmasına izin verirler. Bana arkadaşlık eder." Clover Hemen yardım istemeliyiz, dedi. Biriniz koşun, olanları Sikulyar'a anlatın. Hayvanlar Sikulyar'a haber vermek için hep birden çiftlik evine doğru koştular. Clover, Buxer'ın yanında kaldı. Benjamin de. Hiç ses çıkarmadan Buxer'ın yanına uzanmış, onun kuyruğu ile sinekleri kovuyordu. 15 dakika sonra Sikulyar üzgün bir çehreyle geldi. Çiftliğin en sadık işçilerinden birinin başına gelen kazadan dolayı Napolyon'un derin bir keder içinde olduğunu, Buxer'ı Wellington Hastanesi'nde tedavi ettirmek için gereken tedbirleri almış bulunduğunu söyledi. Hayvanlar bunu işitince meraklandılar. Molly ile Snowball'dan başka şimdiye kadar hiçbir hayvan çiftlikten ayrılmamıştı. Hasta arkadaşlarının insanların elinde kalacağını düşünmek canlarını sıktı. Fakat Snowball, Wellington Hastanesi'ndeki doktorun Buxer'ı çok daha iyi tedavi edebilecek durumda olduğunu onlara anlattı. Yarım saat kadar sonra Buxer biraz kendine gelince onu güçlükle ayağa kaldırdılar. Ahırına kadar topallayarak yürüyebildi. Clover ile Benjamin'in hazırlamış oldukları rahat saman yatağına yattı. Buxer ahırında iki gün daha kaldı. Domuzlar banyo odasındaki dolapta buldukları bir şişe pembe renkteki ilacı gönderdiler. Clover onu günde iki defa yemeklerden sonra Buxer'a içirdi. Geceleri Buxer'ın yanında yatıyordu. Benjamin de sinekleri uzaklaştırıyordu. Buxer üzgün olmadığını, iyileşebilirse daha 3 yıl kadar yaşayabileceğini, büyük çayırın köşesinde rahat günler geçireceğini, ilk defa olarak vakit bulup okumakla bilgisini artırmak fırsatını bulacağını, yaşantısının son yıllarını AB'den sonraki 22 harfi ezberlemeye vereceğini söylüyordu. Benjamin ile Clover ancak iş saatlerinden sonra Buxer'ın yanında bulunabiliyorlardı. Hayvan taşımaya yarayan kapalı araba gün ortasında onu götürmeye geldi. Hayvanlar o sırada bir domuzun gözetimi altında şalgam tarlasında ot ayıklamakla meşguldüler. Benjamin'in avazı çıktığı kadar anırarak çiftlik binalarından doğru koşarak geldiğini görünce şaşırdılar. Benjamin'i ilk defa telaşlı görüyorlardı. Hatta dört nala koştuğunu hiç görmemişlerdi. Benjamin "Çabuk, çabuk!" diye bağırıyordu. Buxer'ı götürüyorlar. Hayvanlar domuzdan emir beklemeden çiftlik binalarına doğru koştular. Avluda iki beygirin çektiği kapalı vagon gibi bir araba duruyordu. Üstünde yazılar vardı. Arabacı yerinde basık şapkalı bir adam oturuyordu. Buxer'ın ahırdaki bölmesi boştu. Hayvanlar arabanın etrafında toplandılar. Hep birden güle güle Buxer diye bağırıyorlardı. Benjamin etraflarına dönerek tepiniyordu. Aptallar diye bağırıyordu. Aptallar, arabanın üstündeki yazıyı görmüyor musunuz? Hayvanlar durakladılar. Muriel yazıları okumaya çalışıyordu.